Ayrım 43, Kızılmars, Kim Stanley Robinson, sayfa 404. Şafağa doğru bir şeyleri anlar gibi olmuştu. Uyumaktan vazgeçti ve kalkıp bir kez daha yürüyüşe çıktı. Dışarıda insanların dünyasından ve mide bulandıran yozluğundan uzakta, uçuşan tozlarla daha da dramatik görünen rüzgarın şiddeti akıntısının içinde olmak istiyordu. Kilit kapısından dışarı çıktığında başının üstünde yıldızlar vardı. Hepsi birden her zamanki gibi en küçük titreşme ya da sönme olmaksızın yanan binlercesiyle en zayıf olanların dahi kara göğü beyazlaştıracak kadar yoğun parıldamasıyla birlikte bütün göğü sanki saman yoluna çevirmişlerdi. Şaşkınlığından ve neredeyse unuttuğu yıldız hayranlığından kurtulmasının ardından interkomuna girip haberi verdi. Haber tam bir karmaşaya yol açtı. İnsanlar duyup arkadaşlarını uyandırdılar ve tükenmeden bir yürüyüş giysisi kapmak üzere giyinme odalarına doğru koşturdular. Kilit kapıları açılıp dışarıya kalabalıklar boşalmaya başladı. Gökyüzü doğuda siyahımsı bir kızıla döndü, sonra hemen aydınlandı. Bütün gök koyu bir gül rengine büründü, ardından ışımaya başladı. Doğuda artan bir ışık yoğunluğuyla birlikte yıldızlar büyük kalabalıklar halinde kaybolup gittiler. Geride yalnızca Venüs ve yeryüzü kaldı. Doğudaki gökyüzü giderek parlaklaştı, daha da parlaklaştı, sonunda bir günün olabileceğinden çok daha parlak oldu. Yüz koruyucularının ardında bile insanların gözleri sulandı. Hatta manzara karşısında bazıları ortak kanalda çığlıklar bile attı. İnsanlar sağda solda toparlanıyor, interkom kaynaşıyor, gökyüzü olanaksız bir şekilde parlaklaşıyor, parlaklaşıyor, parlaklaşıyordu. Sonunda sanki patlayacakmış gibi oldu. Venüs ile yeryüzü olan noktaları örterek pembe bir ışıkla ışıl ışıl titredi. Sonra güneş ufku çatlatıp düzlük boyunca bir termonükleer bomba gibi fışkırdı. İnsanlar haykırıp havaya sıçradılar. Kayaların ve binaların uzun siyah gölgeleri arasında koşuşturdular. Doğuya bakan duvarlar fauvist renklerde büyük bloklara dönüşmüş, sırlanmış mozaikleri doğrudan bakılması güç ve çekici bir hal almıştı. Hava bir cam kadar berraktı. Gerçekten de içine aldığı şeylere keskin sınırları olan bir açıklık katan katı bir madde gibiydi. John kalabalıktan sıyrılıp doğuya, Çernobil'e doğru yürüdü. İnterkomunu kapattı. Gökyüzü en tepe noktasında bir parça moruyla birlikte onun hatırladığından çok daha koyu bir pembeydi. Tepe altındaki herkes çıldırmış gibiydi. Oradakilerin çoğu Mars üzerinde güneşin ışıdığını hiç görmemişti. Ve şüphesiz bütün hayatlarını büyük fırtınada geçirmiş gibiydiler. Artık bu sona ermişti ve gün ışığından sarhoş bir halde dışarıda dolaşıyor, sağda solda kalmış pembe buzların üzerinde kayıyor, sarı kar topu savaşlarına tutuşuyor, donmuş piramitlere tırmanıyorlardı. John bunu görünce dönüp tepe altının çevresindeki kayalıklara ve çukurlara bakmak için son piramidin basamaklarını çıktı. Bir biçimde donmuş ve balçıklanmışlardı ama yine aynıydılar. Ortak kanalı açtı ama yine kapadı. İçerideki insanlar hala yürüyüş giysisi için yalvarıyor, dışarıdakilerse onlara aldırmıyordu. Gün doğumundan bu yana bir saat geçti diye bağırdı biri. John buna inanmakta zorlandı. Başını salladı. Kulak tırmalayan sesler ve yatağındaki cesedin anısı fırtınanın sona erişinin tadını çıkarmayı güçleştiriyordu. Ardından içeri döndü ve giysisini önce kimin kullanacağı konusunda anında bir tartışmaya girişen iki kadına verdi. İletişim merkezine inip Ekus tepesindeki saksı aradı. Bulduğunda fırtınanın sona ermesi yüzünden adamı tebrik etti. Saks sanki yıllarca önce olmuş gibi bunu aldırmadı. Amor 2051B'ye yanaşmışlar dedi. Bu Mars yörüngesine sokmak üzere buldukları bir buz asteroidiydi. Onu Ares'inkine benzer bir yörüngeye sokacak, bir rotaya yönlendirecek olan roketleri üzerine yerleştirme aşamasındaydılar. Bir ısı kalkanı olmaksızın yapılan hava freni onun yanıp gitmesini sağlardı. Yaklaşık 6 ay uzaklıktaki bir Moi Eta için her şey iyi görünüyordu. Asıl büyük haber bu diye sakince belirtti Saks gözlerini kırpıştırarak. Büyük fırtına tarih olmuştu. John'un gülesi geldi ama sonra Yashika Mui'yi düşündü ve bundan Saks'a da söz etti. Çünkü bir başkasının kutlaması da bozulsun istiyordu. Sak sadece gözlerini kırpıştırdı. İşi giderek ciddiye bindiriyorlar dedi en sonunda. Tiksintiye kapılmış olan John hoşça kal deyip yerinden kalktı. Tekrar kemerler arasında gezinmeye koyuldu. Birbirleriyle şiddetle çarpışan iyi ve kötü hislerin içinde boğuluyordu. Odasına dönüp bir Omega Dorf ve Spencer'ın verdiği yeni Pandorflardan bir tane aldı. Ardından çeyreğin merkez atriyumuna gidip hepsi de fırtınanın cılız ürünleri olan ve tepelerindeki lambalara yönelmiş bitkiler arasında gezindi. Gökyüzü hala berrak, koyu bir pembeydi, hala çok parlaktı. Dışarı ilk çıkan insanların çoğu şimdi dönmüş ve mısır sıraları arasındaki atriyumda eğleniyordu. Birkaç arkadaşa, birkaç tanıdığa, bir sürü yabancıya rastladı. Bazıları o içeri girince bağırışan yabancılarla dolu odalardan geçerek kemerlere geri döndü. Yeterince uzun süre bir konuşma yap diye bağırırlarsa bir sandalyeye çıkıp öldürülen adamın düşüncesiyle etkileri iyice beklenmedik olan endorfinleri hissederek bir şeyler döktürüyordu. Bazen oldukça öfkeleniyor, ağzından çıkana kadar ne söyleyeceğini bilemiyordu. John Boone'u kör kütük sarhoş gördük diyeceklerdi. Büyük fırtına sona erdiği gün, olsun diye düşündü, ne isterlerse söylesinler. Zaten efsane konu olduğunda ne yaptığın hiç fark etmezdi. Bir odada sufilerine hiç benzemeyen Ortodoks Müslüman bir Mısır kalabalığı vardı. Rüzgar gibi konuşuyor ve kahve içiyor, kafeinin ve gün ışığının tadını çıkarıyor, bu kez aşırı samimi davranıyor, hatta onu orada görmekten hoşnut olarak hafifçe gülümsüyorlardı. Bundan hoşlandı ve günün havasına kapılarak dedi ki, ''Bakın bizler yeni bir dünyanın bir parçasıyız. Eğer yapıp ettiklerinizi Mars gerçekliği üzerine temellendirmezseniz, vücudunuz bir gezegende, ruhunuz bir başkasında kalır. Şizofrenik olursunuz. Böyle parçalanan bir toplum çok uzun süre yaşamaz.'' ''İyi, iyi.'' dedi işlerinden birisi gülümseyerek. ''Daha önce de yolculuk ettiğimizi anlaman gerekiyor. Biz gezgin bir halkız. Ama nerede olursak olalım ruhumuzun evi Mekke'dir. Evrenin öte yanına uçabiliriz ama söylediğim hala doğruluğunu koruyacaktır.'' Buna söylenecek hiçbir şey yoktu. Aslında böylesine bir dürüstlük gece boyunca karşılaştıklarının yanında çok daha temiz bir şeydi. ''O yüzden anlıyorum, anlıyorum.'' dedi. ''Bunu insanların kahvaltı dualarında kârdan söz ettiği, sahip oldukları tek bir inancı bile dile getiremedikleri, sahip oldukları değerlerin fiziksel sabitler olduğunu düşündükleri ve Frank'in sık sık yaptığı gibi işler böyle yürür.'' dediği Batı'nın iki yüzlülüğüyle karşılaştırmak gerekiyordu. Böylece John orada kalıp bir süre Mısırlılarla konuştu ve ayrıldığında kendisini daha iyi hissediyordu. Bütün odalardan koridora dökülen karman çorman sesleri dinleyerek kendi kubbesine doğru yürüdü. Bağırışmalar, çığlıklar, mutlu bilimci konuşmaları. Bunlar öylesine tuz düşkünüdür ki turşu suyunu bile içinde çok su var diye sevmezler. Kahkahalar atıldı. Aklına bir şeyler geldi. Spencer Jackson, John'a komşu olan kubbede yaşıyor ve içeri daldığında odasına geçiyordu. John fikrini anlattı adama. Fırtınanın sonu için büyük bir kutlama yapmak için kimi bulabilirsek toplamalıyız. Bilirsin bir tür Mars merkezli gruplar ya da gelebilecek herkes. Orada olmak isteyen herkes.
Nerede?
Olympus Mons'un tepesinde dedi hiç düşünmeden. Saks'ın buz asteroidinin geliş zamanını ayarlamasını sağlayabilirsek oradan seyredebiliriz.
İyi fikir dedi Spencer.
Olympus Mons çok eskilerden kalma bir volkandır ve bu yüzden de çoğu yerde yamaçları pek dik olmayan bir koni şeklindedir. Aşırı yüksekliği çok daha aşırı olan genişliğinden kaynaklanır. Çevresindeki düzlükten 25 kilometre daha yüksektir. Fakat uçtan uca 800 kilometredir. Yani yamaçlarının eğimi ortalama 6 derece civarındadır. Fakat koca cüssesinin dairesel çemberinin üzerinde yaklaşık 7 kilometre yükseklikte dairesel bir kayalık vardır. Göz alıcı bir kayalık. Ekus tepesinin iki katı büyüklükteki bu kayalık neredeyse dimdiktir. Bazı yerleri gezegendeki birkaç dağcıyı cezbetmiş fakat henüz kimse ona tırmanmayı başaramamıştı. ve gezegenin birçok sakini için o kayalık sadece doruktaki kaldera'ya uzanan yolda göz alıcı bir engeldi. Yüzeydeki gezginler bu dikliği son mağma akıntılarından birinin kayalığın üzerinden akıp geçtiği kuzey tarafındaki geniş bir rampa yolundan aşıyorlardı. Areologlar bunun neye benzemiş olabileceği üzerine öyküler anlatırlardı. 100 kilometre genişliğinde erimiş bir kaya nehri, bakılamayacak kadar parlaktı. Sağdaki siyah lav kaplı düzlüğe 7000 metreden dökülmüş ve üst üste yığılarak giderek daha da yükselmişti. Bu lav akıntısı kayalığın üstünden akıp geçtiği yerde geride sadece bir kabartıyla birlikte geniş bir rampa bırakmıştı. Rahat bir tırmanıştı ve ardından tepe yukarı 200 kilometrelik bir çıkışla kaldera'nın kıyısına ulaşıyordu. Olympus Mons'un doruk yüzeyi öyle geniş ve düzdü ki çok halkalı kaldera'nın içlerine doğru harika bir manzarası olsa da oradan bakıldığında gezegenin geri kalan kısmı görülemez. İlerilere bakan biri sadece yüzeyin dış kısmını ve ardından gökyüzünü görebilirdi. Fakat yüzeyin güney tarafında bir adı olmayan ama harita işareti THAZP olan küçük bir göktaşı krateri vardır. Bu küçük kraterin iç kısmı bir şekilde Olympus Mons'tan fışkıran ince akıntıdan korunmuştu. Ve kraterin taze çıkıntılı kıyısında dikilen bir gözlemci, sonunda volkanın yamacından aşağı uzanan, ardından Batı Tarsis'in yükselen engin vadisine doğru açılan bir manzarayı görebilir, bu gökyüzünün alçak bir noktasına kurulmuş bir platformdan gezegene bakmak gibidir. Asteroidin Mars'la buluşması sağlanana kadar neredeyse 9 ay geçti ve bu sürede John'un kutlama söylentisinin yayılacak zamanı oldu. Böylece ikişerli beşerli onarlı rover kervanlarıyla kuzey rampasından çıkarak ZP'nin güney yamacına geldiler. Orada bir dizi büyük hilal şekilli sert zeminleri yerden 2 metre yüksekte kazıklar üzerinde duran çadırlar diktiler. Bunlar en yeni tip geçici barınaklardı aslında ve iç yayları tepeye doğru yönelecek biçimde yerleştiler. Teraslanmış bir tepeye yerleştirilmiş seralar ya da bronz bir dünyanın engin uzamına açılan merdivenler gibi dizilmiş bir hilaller dizisi oluşturdular. Bir hafta boyunca her gün kervanlar geldi, zeplinler uzun yamacı tırmandılar ve sonunda onu doğum günü balonlarıyla dolu kocaman bir kaseye benzetecek şekilde hep bir de ZP'nin içine doluştular. Kalabalığın büyüklüğü John'u şaşırttı. Çünkü böyle uzak bir bölgeye sadece birkaç arkadaşın geleceğini sanıyordu. Ama öte yandan bu gezegendeki nüfusu anlamak konusundaki yeteneksizliğinin bir başka kanıtıydı. Orada toplanmış yaklaşık 1000 kişi vardı. Büyüleyici bir şeydi. Çoğu daha önce görmediği, bazıları da sadece adıyla tanıdığı kişiler olsa bile. Yani bir bakıma yine de dostlar topluluğuydu. Sanki var olduğunu daha önce hiç bilmediği doğup büyüdüğü kasaba aniden onun çevresinde belirivermiş gibiydi. İlk yüzün büyük bir bölümü yaklaşık 40 kişi oradaydı. Maya ve Sax, Anne ve Simon, Nadia ve Arkady, Vlad, Ursula ve Acheron grubunun geri kalanı. Spencer, Alex, Janet, Mary, Dimitri, Elena ve Phobos grubunun geri kalanı. Arnie, Sasha, Yeli ve başkaları, bazılarını 20 yıldır görmediği kişiler, kısacası meşgul olduğunu söyleyen Frank ile davete yanıt bile vermeyen Phyllis dışında John'un yakın olduğu herkes oradaydı. Üstelik yalnızca ilk yüz değildi, diğerlerinin çoğu eski dostlar ya da dostlarının dostlarıydı. Yol yapımcısı çingenelerin de aralarında olduğu bir sürü İsviçreli, dört bir yandan gelen Japonlar, gezegendeki Rusların büyük kısmı Sufi dostları, hepsi de basamaklar halinde dizilmiş hilal çadırlara, kervan gruplarına ve zeplin ekiplerine dağılmış, zaman zaman yeni gelenleri karşılamak için kilitlere doğru koşturuyorlardı. Günler boyunca içlerinden çoğu dışarıda çadırların çevresinde büyük kavisli yamaçta kayalar toplayarak gezinip durdular. ZP göktaşının darbesi her tarafa breşlenmiş lav parçacıkları saçmıştı. Aralarında kırık çömlek parçalarına benzeyen kırılmış stişovit konileri de vardı. Bazıları kapkara, bazıları parlak kan kırmızısı ya da çarpmanın etkisiyle elmaslaşmış benekleri olan bir sürü küçük taş. Yunanistan'dan gelen bir arkeoloji ekibi bunları çadırlarının yükseltilmiş zemininin altına bir düzen içinde dizmeye koyulmuştu. Yanlarında küçük bir tuğla fırını da getirmişlerdi ve tasarladıkları biçimi vurgulayacak şekilde taşların bir bölümünü sarı, yeşil ya da mavi renklerle sırladılar. Bu düşünce gören herkesi etkiledi ve bir iki gün içinde bütün tertemiz çadır zeminlerinin altı mozaik bir desen içeren rengarenk parkelerle kaplandı. Devre çizelgeleri, kuş ve balık resimleri, fraktal soyutlamalar, Escher çizimleri, Tibet kaligrafisiyle yazılmış bir Om Mani Padme Hum, gezegenin ya da bazı küçük bölgelerinin haritaları, denklemler, insan yüzleri, manzaralar ve benzeri bir sürü şey. John zamanını çadırdan çadıra gezerek insanlarla konuşup karnaval havasının, tartışmaların önüne pek geçemeyen bir havaydı, bir sürü tartışma çıkmıştı, tadını çıkararak geçirdi. Fakat çoğu kişi zamanlarını davetler vererek, konuşarak, içerek, eski lav akıntılarının dalgalı yüzeyinde gezintilere çıkarak, mozaik zeminler yaparak, çeşitli amatör toplulukların çaldığı müziklerle dans ederek geçiriyordu. Bu grupların en iyisi bir magnezyum davul topluluğuydu. Aletler yerel, çalanlarsa topluluğun temsil ettiği etkin bir yerel direniş hareketiyle çıkar birliği yapan, adı kötüye çıkmış bir uluslar ötesinin güdümünde olan Trinidad Tobago'dandı. Ayrıca iyi bir slide gitarcıları olan bir country grubu, ev yapımı aletlere ve uzun bir süre ya da hiç durmadan çalmalarını sağlayacak şekilde yer değiştirebilen geniş bir kadrosu olan İrlandalı bir topluluk vardı. Bu üç topluluğun etrafı bir dansçılar kalabalığıyla çevriliydi ve içinde oldukları çadırlar tüm hareketlerini nabız gibi atan bir tür dansa çevirmişti. Sanki buradan oraya geçiş birden müziğin, yer çekiminin, manzaranın görkemi ve coşkusuyla dolup taşıyordu. Yani harika bir şenlikti ve John uyanık kaldı, her an eğlencenin tadını çıkararak keyif alıyordu. Omegendorf ya da Pandorf'a ihtiyacı olmuyordu. Bir keresinde Marian ile Senzeni Na ekibi onu bir köşeye iteleyip eline haplar sıkıştırdıklarında kahkahalarla güldü.
''Bana şu an için doğru olduğunu sanmıyorum.'' dedi ateşli gençlere bir elini hafifçe sallayarak. ''Bu şu an için Newcastle'a kömür taşımak gibi olur gerçekten.''
''Newcastle'a kömür taşımak mı?''
''Borealis'e permafrost götürmek gibi olurdu.'' demek istiyor. ''Ya da atmosfere daha fazla CO2 pompalamak.''
''Olympus'a lav taşımak.''
''Kahrolası toprağa daha fazla tuz eklemek.''
''Bütün bu lanet gezegenin herhangi bir yerine daha çok ferik oksit koymak.''
''Kesinlikle.'' dedi John gülerek. ''Yeterince kızardım.''
''Şu gelenler kadar kızıl değilsin.'' dedi içlerinden biri batıyı göstererek.
Peş peşe üç kum renkli zeplin volkanın yamacından yukarıya doğru süzüldü. Küçük ve eskiydiler. Telsiz çağrılarını yanıtlamadılar. ZP'nin kıyısına varıp kraterin içindeki daha geniş ve renkli zeplinlerin arasına demir attıklarında herkes kilittekilerden onların kim olabileceğini öğrenmeyi bekliyordu. Gondolları açılıp yürüyüş giysileri içinde yaklaşık 20 kişi dışarı çıktığında bir sessizlik yayıldı.
''Bu Hiroko'' dedi Nadia ansızın ortak kanaldan. İlk yüz hemen üst çadıra doğru koşturdu. Üstlerinde uzanan yürüyüş tüpüne bakıyorlardı. Yeni gelenler tüpten kilit çadırına yürüdüler, kilitten geçip içeri girdiler. Evet, Hiroko'ydu.
Hiroko, Michelle, Evgenia, Ivao, Jean, Alan, Ria, Raul ve bir gençler kalabalığı.
Çığlıklar ve bağırışlar havayı sardı. İnsanlar kucaklaşıyor, birkaçı ağlıyor ve çevreye bir sürü öfkeli suçlama savruluyordu. John bile Hiroko'ya sarılmayı başardığında Rover'ında olup biten şeylere kaygılandığı ve onunla konuşmayı dileyerek geçirdiği onca zamanın ardından neredeyse suçlamalarda bulunacaktı. Şimdi omuzlarını kavruyor ve kadını neredeyse sarsıyordu. Ağzından kızgın sözcükler dökmeye hazırdı. Kadının gülümseyen yüzü hem anımsadığı gibiydi hem değildi. Yüzü incelip çizgilenmişti. Hem oydu hem de değildi. Kadının yüzü bulanıklaşıp adamın görüşünde akıp giderek görmeyi umduğundan gördüğü şeye dönüştü. Bu sanrılı incelemeden ve duygularından aklı karıştığı için yalnızca
Ah, seninle öyle çok konuşmak istiyordum ki diyebildi.
Ben de seninle dedi kadın, gürültünün arasında onu duymak güç olsa da.
Nadia, Maya ile Michel arasında aracılık yapıyordu.
Çünkü neden söylemedin bana diye tekrar tekrar bağırıyordu Maya, gözyaşlarına gömülmeden önce.
Durum John'un kafasını karıştırmıştı ve Arkady'nin yüzünü daha sonra yanıtlanacak sorular olacak tarzında bir ifadeyle Hiroko'nun omuzlarına gömülmüş gördüğünde düşünmeyi bıraktı. Söylenecek sert şeyler olacaktı ama yine de işte buradaydılar. Buradaydılar. Aşağıdaki çadırlarda ses düzeyi 20 desibel artmıştı. İnsanlar hep bir ağızdan onların yeniden araçlarına dönüşleri için sevinç çığlıkları atıyorlardı.
43. ayrımın sonu. Sayfa 412.